Evet, biraz önce Luka 24'ü okuduk. Luka 24'te İsa'nın nasıl göğe alındığını da işitmiş olduk. Bugün Palmiye Pazarı'ndan, Paskalya Pazarı'ndan sonra göğe alınış konusuna geleceğiz. Ama bugün İsa'nın göğe alındığı pazar değil. Bugün İsa'nın göğe alındığı gün değil ama sırasıyla özellikle İsa Mesih'in göğe yükselişine bakacağız. Bazen göğe alınma, bazen göğe yükseliş diyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölüm 9. ayetten 11. ayet okuyacağım. Şöyle diyor: İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızda göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Evet, yaşayan söz, yaşayan kelamı, Tanrı'nın kelamını işittiniz. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, ya Rab, senin önüne geliyoruz. Rab, sen kelamını bizlere aç. Seni tanımamızı, seni anlamamızı sağla diye ya Rab, kulaklarımızı, yüreklerimizi hazırla. Ya Rab, senin neden göğe alındığını anlayalım, senin amacını anlayalım ve bu dünyadaki yaşam amacımızın ne olduğunu daha iyi görebilelim diye ya Rab, bizlere yardımcı ol. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet, İsa'nın yaşamına, İsa'nın işlerine baktığımızda birçok konunun üzerinde duruyoruz ama ihmal ettiğimiz bir konu var. İhmal ettiğimiz konu da İsa Mesih'in göğe alınışı. İsa Mesih'in çarmıha gerilişini anlatıyoruz. İsa Mesih'in yaşamını anlatıyoruz. İsa Mesih'in ölümünü, gömülüşünü anlatıyoruz. Dirilişini anlatıyoruz. Ama göğe alınışı konusu ihmal ediliyor. Bir iki cümleyle bazen bu çok önemli konuyu geçiştiriyoruz. Bu da ihmal ettiğimizi gösteriyor. Evet, yine de yeni antlaşma kategorilerine göre İsa Mesih'in dirilişinden sonra göğe yükselişi İsa Mesih'in görevinin doruk noktasıdır. Bunu çok iyi anlamamız gerekir. Tanrı'nın yeryüzüne gelip beden alması göklerden yeryüzüne iniştir. Tanrı'nın kendisinin yeryüzüne gelmesi, vücut bulması iniştir. Tanrı'nın yeryüzüne inişidir. Üçlü birliğin ikinci kişisi bir insan bedeninde gökten yeryüzüne indi. Yeryüzüne geldi. Bu bağlamda Pavlus'un Efeslilere söylediği sözlere dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Şöyle diyor Pavlus, Efesliler 4, 8, 9 ve 10. ayetlerde bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur. Her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur. Evet, Pavlus'un bu bölümün sonunda söylediği her şeyi doldurmak üzere sözleri İsa Mesih'in göğe yükselme nedenine işaret ediyor. Her şeyi doldurabilsin diye, her şeyi doldurma nedeni. Bu konuya yeni antlaşma kısaca değinse de bizim burada söylenen her şeye kulak kabartmamız gerekiyor. Yani göğe yükseliş İsa'nın göğe dönüşüydü, göklere geri dönüşüydü. Ama bu bir dönüş yolculuğundan çok daha anlamlı bir şeydi. Önemini İsa'nın ne için gittiğinden ve nereye gittiğinden alıyor. Neden gitti? Ne için göğe gitti? Neden burada bizlerle birlikte kalmadı? Neden göğe gitti? Ve şimdi nereye gitti? Göklerde nereye gitti? Evet, İsa'nın hizmeti her şeyin Rabbi olarak taç giymesi için göğe yükselmesiyle doruğa ulaşmıştır. Evet, Luka bize İncil'in sonunda, yani Luka İncil'inin sonunda, diğeri de Elçilerin İşleri kitabının açılış bölümünde olmak üzere İsa Mesih'in göğe yükselişiyle ilgili iki anlatımda bulunuyor. Şöyle diyor, Luka 24'ü okuduk ama 50-53 ayetleri şöyle diyor. İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar. Ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor. Tanrı'yı övüyorlardı diyor. Evet, Luka'nın ilk anlatımında, tabii Elçilerin İşlerinin de yazarı Luka'dır. Biraz önce vaazımıza başladığımızda okuduğumuz kısımda Elçilerin İşleri 1, 9'dan 11'eydi. Evet, Luka'nın ilk anlatımında sadece İsa'nın yukarı alındığını okuyoruz. İsa'nın nasıl yukarı alındığı hakkında bize bir şey söylenmiyor. Yani nasıl alındığını Elçilerin İşleri 1. bölümde daha ayrıntılı görüyoruz. Elçilerin İşleri kitabındaysa Luka bize İsa'nın temelde bir bulutun içinde yukarı alındığını söylüyor ki bu bizim için çok önemli. Çünkü dönüşü de işte bulutlarla geliyor diyor vahiy kitabında. Bu da bizim için önemli çünkü bu kutsal yazılar boyunca Tanrı'nın yüceliğini gösteren bir bulut vardı eski antlaşmada. Tanrı'nın yüceliğini gösteren bulut olan Şekayna bulutu olarak geçiyor. Evet, şimdi burada öğrencilerin tepkisi tabii çok ilginç. Luka İncil'inde İsa yukarı alındıktan hemen sonra öğrencilerinin büyük bir sevinçle Yeruşalim'e döndüklerini ve sürekli Tanrı'yı övdüklerini bizlere anlatıyor. Tabii bu bana biraz ilginç geliyor çünkü İsa öğrencilerine ayrılacağını söylediğinde hiçbirisinin sevinmediğini görüyoruz. Kederlenmişlerdi, üzülmüşlerdi. Hatta Yuhanna'nın yazdıklarına bakalım. Yuhanna 16'da şöyle diyor: kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek diyor. Evet, İsa'nın o anda öğrencilerine söyleyebileceği en kötü şey, tabii öğrencilerinin bakış açısından öğrencilerine söyleyebileceği en kötü şey onların yanından ayrılacağını söylemesi olurdu. İsa'nın yanlarından gitmesini, onları terk etmesini istemiyorlardı tabii ki. Bunu davranışlarından, aralarındaki tartışmalardan da görüyoruz. İsa'nın yanlarından ayrılmasının kendi kurtuluşlarıyla ilgili nasıl bir anlam taşıdığını düşünemiyorlardı. İsa'nın onların kurtuluşlarıyla ilgili olarak yanlarından ayrılması gerekiyordu. Tabi öğrencileri o anda bu gerçeği düşünemiyordu. İsa onlara gitmesinin onların yararına olduğunu açıklıyor. Yuhanna 16'da. Ama onlar hala bunu anlamamışlardı. Bence kilisede birçok Hristiyan birçok açıdan bunu hala anlamış değil. Mesih'e iman eden birçok Hristiyan tabii nostaljik bazı sebeplerden Mesih dünyadayken onunla birlikte yaşamak istediklerini söylüyorlar. Hani keşke İsa zamanında onun yanında olsaydım. Veya bugün İsa burada yeryüzünde bedensel olarak yaşıyor olsaydı ve biz de onunla birlikte olsaydık gibi böyle düşünceler var. Tabii çoğu ilk yaşadığı zamanda nostaljik olarak onunla birlikte yaşamak istediklerini ifade ediyorlar. Bu da İsa'nın görevini, işini tam olarak anlamadıklarını gösteriyor. Arkadaşlar bizim şu gerçeği anlamamız çok önemli. Not alıyorsanız bunu bir yere mutlaka not edin. İsa Mesih'in şu anda bu dünyada olmaması bizim için birinci yüzyıldaki varlığından çok daha iyidir. İsa Mesih'in şu anda dünyada yanımızda olmaması bizim için birinci yüzyıldaki varlığından çok daha iyidir. İsa'nın öğrencilerine bu dünyadan ayrılmasının kendileri için bir avantaj olacağını açıklamasıyla göğe alınışı arasındaki bir noktada öğrencilerin duyguları derin üzüntü ve hayal kırıklığından büyük bir sevince dönüşmüştü. Kederden nasıl birdenbire öğrencilerin duyguları birdenbire nasıl sevince dönüşüyor? Evet, neden böyle oluyor? Evet, onun gidişini gördükleri için mutlu muydular? Tabii ki hayır. Ama onun neden gittiğini ve nereye gittiğini artık çok daha iyi anlamışlardı. Ve sevinçlerinin de nedeni buydu. Mesih'in nereye gittiğini ve neden gittiğini biliyorlardı. Evet kardeşler, siz ne durumdasınız? Siz İsa Mesih'in nereye gittiğini ve neden gittiğini anladınız mı? Kendinize sorun. Ve bu vaaz sırasında bunun cevabını arayın. Kendinize bu müjdeyi verin. Ve bu müjdeyi aldıktan sonra sizler de aynen insanlı öğrencileri gibi sevineceksiniz. Evet, siz İsa Mesih'in neden göğe alındığını ve orada ne yapmakta olduğunu biliyor musunuz? Eğer İsa'nın göğe yükselişinin sonuçlarını anlarsak, bizim de İsa'nın göğe yükselişini anlayabileceğimize ve bundan sevinç duyabileceğimize inanıyorum. Aynen öğrencileri nasıl sevinç duydularsa bizler de aynı sevinci yaşayacağız İsa'nın neden gittiğini, yani ne yapmak üzere göğe yükseldiğini eğer tam olarak kavrarsak. Evet, İsa'nın göğe yükselişinin bazı sonuçları var. Yani birçok sonuç çıkarabiliriz ama dört sonuçtan bahsedeceğim size. İlk olarak İsa'nın göğe yükselişi İsa'nın yüceliğini geri getirmiştir. İsa tüm yüceliğini geride bırakarak yeryüzüne gelmişti. İsa ölmeden önceki gece üst kattaki odada yaptığı başkâhinlik duasında şöyle dua etmişti. Yuhanna 17'de. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, Dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Kardeşler, şu gerçeği anlamamız gerekiyor. İsa Mesih beden almak için göklerden aşağı indiğinde yüceliğini geride bırakmıştı. Tüm yüceliğini geride bırakarak beden alıp aramızda yaşamıştı. Burada üst kattaki, o son dua ettiği yerdeki üst kat diye geçiyor. Üst kattaki odada dua ediyor. Baba, yüceliğimi geri almamı ve dünyanın kuruluşundan beri seninle sahip olduğum bu yüceliği yaşamamı sağla diye dua ettiğini görüyoruz. İsa bu dünyadan bu görkem bulutu, Şekayna, Kavod Şekayna diye geçiyor. Görkem bulutu şeklinde, bu Şekayna bulutu üzerinde ayrıldığında yücelik diyarına geri dönüyordu. Evet, babayla birlikte sonsuzluktan beri sahip olduğu yüceliğe kavuşacaktı. Yani göğe yükseliş Rabbimiz İsa Mesih için görkemli bir şeydi. Yüce bir şeydi. Bu nedenle o göğe yükseldikten sonra öğrenciler Yeruşalim'e geri döndüler ve tapınakta Tanrı'yı yücelttiler. Efendilerinin yüceliğini geri aldığını artık anlamışlardı. Onun aşağılanması artık sona ermiş ve yüceltilmesi başlamıştı. Öğrencileri bunu gördükleri için sevinmişlerdi. İkinci olarak göğe yükselişiyle İsa taç giyme törenine çıkmıştır. Rabbimiz İsa Mesih kraldır diyoruz. Tahtında oturuyor diyoruz. Ve göğe yükselişi taçlandırma törenidir. Taç giymek üzere göğe çıkmıştır. Tahta yükseldi, Tanrı'nın sağına oturdu ve orada kendisine tüm dünya üzerinde hakimiyet, güç ve yetki verildi. Boğazlanmış kuzu şimdi dört bir köşesinde, yeryüzünün dört bir köşesinde hüküm süren Yahuda aslanı olmuştu. Evet arkadaşlar, kilise yine bu gerçeği anlamakta zorlanıyor veya gerçekten başarısız oluyor. Pek çok kişi Tanrı'nın krallığına hala gerçekleşmemiş bir gelecek olarak bakıyor. Tanrı'nın krallığı sanki gelecekte bir ara gerçekleşecekmiş gibi bakıyorlar. Tanrı'nın krallığı şimdidir ve henüz tamamlanmamıştır. Henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Ama Tanrı'nın krallığı başladı. Tanrı'nın krallığı burada ve Tanrı'nın krallığı aramızdadır. Ve bu krallık başlamıştır. Neden mi? Çünkü kral tahtına oturmuştur. Elçilerin iman ikrarını okuduğumuzda İsa'nın göğe yükseldiğini ve her şeye gücü yeten Baba Tanrı'nın sağında oturduğunu ikrar ediyoruz. O şimdi babanın sağında yetki koltuğunda oturmakta, göksel temsilcimiz olarak hareket etmekte. Göksel temsilcimiz olarak bizim için bir yer hazırlamaktadır. Yeni antlaşma İsa Mesih'e kralların kralı ve Rablerin Rabbi ünvanlarını veriyor. Evet, kralların kralı, Rablerin Rabbi. İsa Mesih artık Celile ve Yahudiye'de dolaşıp Tanrı'nın krallığının yaklaşmakta olduğunu anlatan gezgin bir öğretmen değil. Artık böyle değil. Artık krallığındaki tahta oturmuştur ve bu dünyadaki hiçbir hükümdar onun yetkisi ve iradesi dışında bir saniye bile hüküm süremez. Yeryüzündeki tüm yönetimler kralımızın iradesine göre belirlenmiştir. İsa Mesih krallıkları yükseltir ve krallıkları alaşağı eder. İsa Mesih bu dünyanın hiçbir hükümdarına, yöneticisine ya da bir başkanına karşı sorumlu değildir. Rabbimizin hükümranlığı onu sevenler ve onu izleyenler için büyük bir kazançtır. Bu nedenle bizim için İsa'nın gitmesi kalmasından çok daha iyidir. Evet, İsa Mesih iyi ki bedensel olarak öğrencileriyle birlikte yaşamına devam etmedi. Evet, ebedi olarak o çürümeyecek bedenle tabii ki öğrencilerin yanında kalabilirdi. Ama görevini, işini yerine getirmemiş olurdu. Evet, üçüncü olarak göğe yükseliş Pentekost için zemin hazırlamıştır. Pentekost günü için zemin hazırlamıştır. Yine ölümünden önceki gece üst kattaki odada öğrencilerine başka bir yardımcı olan Kutsal Ruh'u göndermek için gittiğini anlatmıştı. Burada tabii yardımcı olarak çevrilen Grekçe parakletos kelimesi işte yardımcı veya danışman anlamlarına da geliyor. Ancak Kutsal Ruh nihai parakletos değildir. O başka bir parakletostur. Tabii ki parakletostur ama nihai parakletos Rabbimiz İsa Mesih'in ta kendisidir. Parakletos kelimesi genellikle teselli eden olarak çevrilebilir veya o anlama geliyor. Teselli edici kelimesini okuduğumuzda acı ve ıstırap içinde olanlara teselli veren birini düşünüyoruz. Ancak teselli veya avutma kelimesini Türkçe'de kullanıldığı şekliyle yani yetkiyle teselli eden şeklinde kullanmamız gerekir veya o şekilde anlamamız gerekir. Parakletos sözcüğü veya kelimesi kelime anlamıyla yanına çağrılan kişi anlamına geliyor. Yani parakletos birisinin yanına çağrılan anlamına geliyor. Antik dünyaya baktığımızda antik dünyada parakletos aile avukatıydı. Klasik Grekçe'ye baktığımızda birisini savunmaya gelen birisi olarak karşımıza çıkıyor. Koine Grekçesinde yani yeni antlaşma Grekçesinde de aynen bu anlama geliyor. Birisini savunmak için gelen birisi. Birisinin başı derde girdiğinde bir sorun olduğunda sizi savunabilecek, yasa önünde sizi savunabilecek birisine ihtiyacınız vardır. Bugün tabii avukat diyoruz. Ama o zamanlar parakletos diyorlardı. Savunucu, teselli edici veya yanına çağrılan kişi anlamına gelen parakletos anlamında kullanılıyordu. Parakletos kişinin yanına gelir ve sorununu çözmesine yardımcı olurdu. İsa öğrencilerine sorun yaşayacaklarını, sıkıntılardan geçeceklerini söylemişti. Sizi havralardan atacaklar. Evet, sizi öldürenin Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacağı zaman geliyor diyor Yuhanna 16'da. Evet, bu nedenle onlara güç vermesi, kriz zamanlarında yanlarında durması ve böylece sadık olduğunu kanıtlayabilmeleri için Kutsal Ruh'un yani bir parakletosun vaadini verdiğini görüyoruz. Bu nedenle onlara size yukarıdan güç verilinceye dek Yeruşalim kentinde kalın diyor. Size yukarıdan güç verilinceye dek. Yani Kutsal Ruh yanınıza gelip sizi hem teselli edip hem size yardımcı olup hem de yanınızda sizi ruhsal olarak güçlendirene dek Yeruşalim'de kalın dediğini görüyoruz. Öğrencilerin göğe yükselmeden önce İsa'ya sordukları son soru şuydu. Ya Rab, İsrail'e krallığı şimdi mi geri vereceksin? Tabii bunu düşünüyorlardı. Yani işte dirildi, madem dirildi artık İsrail'e krallığı herhalde şimdi verecek diye düşünüyorlar. Elçilerin işlerinde. Ya Rab, İsrail'e krallığı şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama Kutsal Ruh üzerine inince, üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve bütün ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Burada benim tanıklarım olacaksınız sözü aslında çok net, İsa'nın öğrencileri tarafından çok net anlaşılmış bir söz. Yuhanna dışında İsa'nın bütün öğrencilerinin şehit edildiğini, imanları uğruna öldürüldüklerini biliyoruz. Buradaki benim tanıklarım olacaksınız sözünü de İsa'nın öğrencileri aynen söylediği gibi alıyorlar. Yeruşalim'e gidiyorlar, Samiriye'ye gidiyorlar. Oradan tabii Yahudiye'ye gidiyorlar, oradan Samiriye'ye, oradan dünyanın dört bir bucağına gidiyorlar. Ve Kutsal Ruh'un dört kere onları güçlendirdiğini görüyoruz. Birincisi Yeruşalim'de gerçekleşiyor, ikincisi Yahudiye'de gerçekleşiyor, üçüncüsü Samiriye'de gerçekleşiyor, dördüncüsü de dünyanın bir bucağı diye bilinen, bir ucu diye bilinen Efes'te gerçekleşiyor. Mesih'in emrini birebir uyguladıklarında gerçekten de Kutsal Ruh'un onların yanlarında olduğunu görüyorlar ve Kutsal Ruh güçle onların üzerine geliyor. Evet, dolayısıyla İsa'nın göğe yükselişinin en önemli nedenlerinden biri Pentekost'un gerçekleşmesi, Baba ve Oğul'un Kutsal Ruh'u kilisenin üzerine dökerek kiliseyi yeryüzündeki misyonu için güçlendirmesiydi. Hepimizin bildiği gibi günahla yozlaşmış bir dünyada Mesih için tanıklık etmek kendimizden daha büyük bir güç gerektirir. Biz kendi kendimize Mesih için tanıklık edemeyiz. Her birimizin bizden daha büyük bir güce ihtiyacı var. Eğer Mesih için tanıklık etmek istiyorsanız bu gücün size yardımcı olmasını istemeniz lazım. Dua etmeniz lazım. Bir de buradaki Mesih için öğrencilerine tanıklık kelimesinden bahsettiğinde şöyle diyor, benim tanıklarım olacaksınız dediği zaman buradaki Grekçe kelime martureos kelimesi. Martureos tanık anlamına, şahit anlamına geliyor. Şehit kelimesi de buradan geliyor aslında. Mesih'in şahitleri, Mesih'in şehitleri. Dikkat ettiyseniz Mesih'in öğrencileri de aynen söylediği gibi Yeruşalim'de Mesih'i müjdeliyorlar. Yahudiye'ye, oradan Samiriye'ye, oradan Efes'e kadar gidiyorlar, tutuklanıyorlar, öldürülüyorlar, işkencelere uğruyorlar, bir sürü sıkıntıdan geçiyorlar. Ama buradaki o martireo kelimesinin, martireos kelimesinin hakkını veriyorlar. Ölüm derecesinde tanıklıkta bulunuyorlar. Bu sadece onlara söylenmiş bir söz değil arkadaşlar. Sizlere de bunlar söyleniyor. Yani müjdeyi öyle bir verin ki ezberden anlatmayın. Müjdeyi öyle bir yaşayın ki insanlar sizin yaşamınıza baktığında Mesih'i görsünler. Müjdeyi öyle bir konuşun ki, yani normal konuşmalarınızda, normal işinizi yaptığınızda Mesih'in tanıkları olun. İşinizi öyle bir yapın ki, öğrenciliğinizi öyle bir yapın ki Mesih'in adını yüceltmiş olun. Ve müjdeyi, tabi bu da tanıklık. Öğrenciler, öğrenciliğinizi kopya çekmeden yapabiliyor musunuz? Hiçbir şekilde ben asla ve katiyen hırsızlık yapmam, yapmadım ve yapmayacağım diyor musunuz? Bu Mesih'in tanığı olmaktır. Eğer kopyayı çekiyorsanız bu Mesih'in tanıklığını vermiyorsunuz demektir. O martireos'un anlamını yaşamıyorsunuz veya yaşatmıyorsunuz demektir. Evet. John Calvin kilisenin en önemli görevinin görünmez krallığın görünür tanığı olmak olduğunu ve bunun için kutsal ruha ihtiyacımız olduğunu söylemiştir. Kilisenin en önemli görevi görünmez krallığın görünür tanığı olmaktır. Siz görünmeyen krallığın görünür tanığı mısınız? Siz elçilik görevinizi yerine getiriyor musunuz? Sizler Rabbimiz İsa Mesih'in yeryüzündeki elçilerisiniz. Ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız kutsal ruhun gücüne ihtiyacınız var. Öyle işte gel kutsal ruh, seni çağırıyoruz anlamında demiyorum. Gerçek kutsal ruhu bilerek, gerçekten gerçek Tanrı'yı tanıyarak, yaşayarak ve hayatınızın her alanında bunu göstererek hareket etmeniz gerekiyor. Önce bu müjdeyi kendinize verdiniz mi? Eğer bu müjdeyi kendinize vermediyseniz, eğer bu litürjiyi kendi hayatınızda yapmıyorsanız, litürji derken bu ayini, bu ibadeti kendi hayatınızda yaşamıyorsanız müjdeyi veremezsiniz. Müjdeyi her zaman ezberden anlatırsınız. Gerçekten samimi bir şekilde müjdeyi vermek istiyor musunuz? Herhangi birisine vermenizden bahsetmiyorum. Gidin kendinize verin. Aynaya bakın. Aynaya bakın. Herhangi bir aynaya bakın. Kendinize müjdeyi anlatın. Kendiniz olun ve kendinize bu müjdeyi verin. Dördüncü olarak göğe yükseliş İsa'nın baş rahibimiz olarak hizmetini, dördüncü olarak göğe yükseliş İsa'nın baş rahibimiz olarak hizmetini başlatmıştır. İbraniler kitabının yazarı şöyle diyor İbraniler 9'da, ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş kahini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Tekelerle, danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Evet, çarmıhta bizim için bir kez kurban sunan ve bizim için kanını akıtan yüce bir baş kahinimiz var. İbranilerin yazarı da bunu tekrar tekrar bize hatırlatıyor. Onun kahinlik hizmetinin bu kısmı artık tamamlandı. Ancak onun bizim için yaptığı kahinlik işi bizim için aracılık etmesiyle devam ediyor. İsa Mesih ölümünden önceki gece şöyle dua ediyor Yuhanna 17'de. Yuhanna 17, 6'dan 11'e. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir. Seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi olsunlar. Evet, Rabbimiz İsa Mesih burada baş kahinlik görevini, baş kahinlik duasını ediyor ve bu görevini yerine getiriyor. Kutsalların dayanması ya da kutsalların sebatı diye bir doktrinimiz var. Bugünkü vaftiz dersimizde de biraz buna değindik. Evet, kutsalların dayanması, kutsalların sebat etmesi diyoruz. Yani bizler sonuna kadar dayanacağız. Rabbimiz İsa Mesih'in yardımıyla Mesih gelene kadar sadık bir şekilde dayanacağız. Sadık kalmamız tabii bizim yaptığımız bir şey değil. Kutsal Ruh'un gücüyle Rab'be sadık bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Tabi kutsalların dayanması diyoruz, kutsalların sebat etmeleri diyoruz. Böyle bir doktrinimiz var. Ben tabi bu doktrine böyle kutsalların dayanması ya da sebatı denmesini pek doğru bulmuyorum ama tabi bu şekilde kutsal söyleniyor. Kutsallar sebat etseler de bunun nedeni kendi içlerinde sebat etme gücüne sahip olmaları değil. Hristiyan yürüyüşümüzde sebat etmek veya dayanmak bize bırakılsaydı ne olurdu? Hemen tökezleyip düşerdik değil mi? Bu bizim elimizde olsaydı kesinlikle tökezlerdik. Kesinlikle düşerdik. İyi ki Rab bizi bize bırakmıyor. Evet, gerçekten sebat eden burada dayanan Tanrı'dır. O çocuklarıyla birlikte sebat eder ve böylece onları korur. Tanrı'nın halkını korumasının başlıca yollarından biri İsa Mesih'in kahin olarak aracılık yapmasıdır. Bunun bir örneğini İsa'nın ihanete uğradığı gece görüyoruz. İsa ve öğrencileri üst kattaki odada toplandıklarında İsa onlara içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini duyup Yahuda'ya işaret etmişti. Şimdi öğrenciler tabii şaşkınlık içinde hangisinin hangimiz sana ihanet edeceğiz göster diye böyle merak ediyorlar. Sonunda İsa Yahuda'ya bir parça ekmek uzatarak ne yapacaksan çabuk yap diyerek ona işaret etmişti. Bundan sonra da ihanetini gerçekleştirmesi için Yahuda'yı yanından uzaklaştırdığını görüyoruz. Ama masada o gece İsa'yı inkar etmiş olan sadece Yahuda İskariyot yoktu. Onu inkar edecek olan başka bir öğrenci daha vardı. Evet, Rabbin sofrası diyoruz değil mi bu sofraya? Rabbin sofrasında iki öğrencinin İsa'yı nasıl inkar ettiğini daha sonradan görüyoruz. Simon Petrus da İsa'yı inkar ediyor. İsa ona şöyle dedi. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Evet, Yahuda ve Petrus tabii ki farklıydılar birbirlerinden. Aralarındaki fark neydi? İsa Yahuda için dua etmedi. Dikkat ettiniz mi? İsa Yahuda için dua etmemişti. Evet, şöyle dedi. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. Mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. Evet, Petrus Baba Tanrı'nın İsa'ya verdiği kişilerden biriydi. Petrus'un Rab İsa Mesih'i inkarı korkunç ve iğrenç bir suçtu ama İsa onun için dua etmişti ve Petrus'a geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir diyor. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Eğer geri dönecek olursan demiyor. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Eğer geri dönecek olursan yazmıyor burada. Evet, geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir diyor. Evet arkadaşlar, Petrus'un sonraki yaşamına baktığımızda İsa'nın Petrus için ettiği bu duanın ne kadar etkili olduğunu Petrus'un yaşamında görüyoruz değil mi? Rab Petrus'u kendi yüceliği için, kendi kilisesi için güçlendirmişti ve Petrus için o gün ettiği duadan sonra aracılığını sürdürmüştü. Yine duasını, yine şefaat duasını sürdürmüştü. Evet, bugün Rabbimiz İsa Mesih göklerde, cennetteki tahtında kral olarak oturuyor. Eğer gerçekten Rabbimiz İsa Mesih'e ait isek bizim için aracılık ettiğinden emin olalım ve bizim için ettiği dualar da aynı derecede etkilidir. Petrus için ettiği o dua nasıl etkili olduysa burada her aynı şekilde her biriniz için de o derecede etkilidir. Rabbimiz İsa Mesih sizler için de dua etti. Yuhanna 17'yi sizin için etmiş olduğu o başkâhinlik duasını alın ve tekrar okuyun. Göksel tapınma çadırında bizim adımıza bu kâhinlik, bu aracılık hizmetini üstlendiği için sevinmeliyiz. Evet, Rabbimiz İsa Mesih tekrar geliyor ve Rabbimiz İsa Mesih'in gelişi yakındır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla dua edelim. Evet, Ya Rabbi İsa Rab, başkâhinimiz olduğun için, Mesih'imiz, aracımız olduğun için sana şükrediyoruz. Rab, bu sözün için sana şükrediyoruz Ya Rab. Rab, tahtında bizleri yönlendirdiğin, bizleri sana ait imanlılar olarak beslediğin için sana şükrediyoruz Rab. Rab, senin için Rab, her birimizin aracımız olduğunu, bizim için aracılık ettiğinden emin olmamızı sağla diye dua ediyorum Rab. Ve Rab, senin duan bizim tesellimiz olsun diye dua ediyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.